İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor.
Peki bu kez bizle beraber.
Nihayet ya.
Nihayet. Biraz uzağa mı gönderdik? Ne oldu İsmail'i?
Kalsın böyle biraz oralarda.
Takip duymasın ama belki de duyuyordur.
Ben duyuyorum değil, görmez.
Yetişemedi.
Ya yüzüme vurma.
Çok kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız.
Ya yüzüme...
Söylemesi bizden.
Neyse İsmail
oralar. Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabilirim.
Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun.
Bu da güzel bir test.
Yavuz abi de bizi görebilecek mi?
Bütün siyaset günah keçisi. Bu her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani.
Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RS Efendi. Söylemesi bizden başlıyor.
İyi akşamlar. Söylemesi bizden de karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra bu 10 günlük bir enerji toplamasının ardından İsmail ve Akif'le birlikte biraz gündemi konuşacağız derken acayip bir gündemin içine de geldik.
Her an değişiyor gündem.
Her an değişiyor. Ben program içerisinde Devlet Bahçeli'nin açıklamasını vermiştim. Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti bir araya geldiler, anlaştılar. 6 maddelik bir protokol imzaladılar. İki aday karşı karşıya gelecekler. İstanbul'la ilgili projelerini anlatacaklar. Moderasyonu İsmail Küçükkaya yapacaktı. Her şey tamamdı. Pazar günü saat 9. Ama şimdi geldiğimiz noktada biraz tereddütler var anladığımız kadarıyla. Niye? Çünkü Devlet Bahçeli diyor ki İsmail Küçükkaya'yla niye yapıyorsunuz diyor. Tam olarak cümleleri de şöyle. Sayın Binali Yıldırım'la Sayın İmamoğlu 16 Haziran Pazar günü saat 21'de televizyonda karşı karşıya gelecekler. Moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya'nın olacağı bugün belli oldu. Hayret etmemek mümkün değil diyor. Küçükkaya'nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim. Bu şahsın Cumhur İttifakı ile MHP'ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli iş değildir. Yani tamamen gömmüş İsmail'i. Öyle bir durum var. Kaldı ki Fox TV'nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur. Şayet İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğü kesinleşirse bilinsin ki 16 Haziran 2019 tarihinde 21'den itibaren televizyon izlemeyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin yanındadır diyor ve bu işi Didem'in yapması gerektiğini, Didem Yılmaz'ın yapması gerektiğini.
Didem Yılmaz Arslan'ın.
Didem Yılmaz Arslan'ın Habertürk'ten yapması gerektiğini söylüyor. İzlemeyecekse Bahçeli. Olur mu böyle bir tartışma?
O zaman yapmanın bir anlamı kalır mı diyorsun kalır mı tartışmayı? Yani?
Bahçeli için yapılıyor olabilir
Metili
miydi?
İstanbul'a serdiğini de söylüyor, tekrar hatırlatıyor. Bu durumda Sayın Bahçeli Metili İstanbul'a sermişken eğer o saatte ekran başında olmayacaksa o tartışmayı yapmanın anlamı ne? Sorusu gündeme gelebilir.
Bu biraz soruya şeye de girelim de İsmail'cim pardon.
Bu soruya İsmail önce kendini kadraja dahil edebilirse.
Yanlış yere geldim bence.
Bilare.
Bu tarafa gideceksin.
Öyle mi? Kamera orada değil mi? Aha,
kamera orada şu... da. Sana bakış
İsmail
pardon.
Ayna karşısında kendini düzeltme şeylerini yapabilirsin. Ahmet Haşim'in meşhur onun hani yüzündeki yara ile ilgili çirkin şair diye bilinir. Onun kendi şeyiyle ilgili bir gün Yakup Kadri'ye şöyle dediği rivayet edilir. İşte rüyalarımda bazen kendi kendimi tasfiye ediyorum. Yani yüzümü başımı düzeltiyorum. Daha tekrar çenemi şöyle yapıyorum, alnımı böyle düzeltiyorum falan kendimi yakışıklı yapıyorum diye. Ayna karşısında kendini düzeltmek, çek düzen vermek önemli bir beceri. İsmail yaptı ama
yaptı,
oldu
yaptı,
şimdi.
Yaptı. Çok,
evet, böylece
çok
ben de
yaptı.
Dolguyu yaptım.
Peki,
şimdi
oldu.
Devam edelim.
Şimdi normale döndük. Buyurun efendim.
Nerede kalmıştık ama?
Ya güzel.
Ah, Bahçeli mitili atarsan. Ya.
Hayır, o soruyu konuşalım. Ona İsmail'in cevabını da merak ediyorum. Yani şu o, Sayın Bahçeli eğer izlemeyecekse o saat ekran başında olmayacaksa bu tartışmanın bir anlamı kalır mı hala bunu yapmanın? Bu soruyu şey yapalım.
Evet.
Yani gülmeden söyledik. ciddi alalım olur mu? Siz de ciddi dinliyorsunuz
ama
be kardeşim.
Ama ciddi bir şey söylüyorsun diye biliyorum.
Daha ciddi bir şey söyleyeceğim şimdi.
Peki.
Mahir Ünal ile Engin Altay yaptılar değil mi açıklamayı?
Evet, sıkıştılar.
CHP ve AK Parti
gayet
adına.
Uyumluydular bu
fakat
arada.
Şuna...
Evet, kavga etmediler Engin Altay.
Gayet uyumluydular, hoş sohbet. İkisi bir arada açıklama yaptılar.
Şu detaya dikkat ettiniz mi ama? CHP'li ve AK Partili iki isim ortak açıklamayı yaptılar. Fakat CHP ve AK Parti adına konuşmadılar. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adına konuşmuşlar.
Evet, gözümden kaçtı net. Benim bu detay.
Öyle, buna çok net. Açık vurgu Mahir Ünal'da evet. Daha ilk başladı.
Ama sormamışlar Devlet Bahçeli'ye.
Şimdi mesele zaten, o. Zaten. Mesele o. Eğer bu müzakereyi Mahir Ünal Cumhur İttifakı adına yürüttüyse ve varılan mutabakat Cumhur İttifakı'nı bağlıyorsa, Cumhur İttifakı adına varılmış bir mutabakatsa, görüşünün önden alınmış olması gerekirdi. Önden sondan alırsa, değil. Tabii. Dolayısıyla şimdi pişmiş ata su katar gibi bir
bravo,
duruma
düşmüş. Çok önemli bir yere oldu. Dikkat çekiyorsun şu anda.
Pişmiş aşa su katar gibi bir pozisyona düşmüş oldu MHP lideri Sayın Bahçeli. Ama yani madem ki Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın altını çize çize bunu vurguladılar döne
bir
döne.
Bir numara, bir. Protokolle bir numara. Bir diyor numara. Ki Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü 21'de canlı yayında bir araya gelecekler.
Yani CHP adayıyla...
Bu önemli bir detay yani. Detay da değil. Asli
detay
değil.
Yani CHP adayıyla AK Parti adayının televizyon tartışmasının müzakeresi değil bu. Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın dolayısıyla CHP ile İYİ Parti'yi bağlar. CHP,
İYİ Engin Parti Altay'ın henüz bugüne kadar demedi bu saate kadar.
Bir itirazı yok onun. İtirazı ya, yok. Ama Engin Altay'ın attığı imza o mutabakata İYİ Parti adına da atılmış imzadır.
Onu bağlıyor.
Imzadır. Evet. Tabii bağlıyor. Mahir Ünal'ın attığı imza da şeyi bağlıyor.
Bahçeli'yi
bağlıyor. Bahçeli
de bağlıyor. Ama bu arada nasıl yani biliyorsun. O yetkiyi almadan mı imza atmış oluyor?
Şimdi komisyon ikişer milletvekilinden oluşuyor. AKP'den ve CHP'den iki milletvekili. Bir İYİ Partili ve MHP'li almamışlar komisyona bu arada. Yani
terslik var orada. Belki buna da itiraz ediyor olabilir. Yani, hayır. Sayın Bahçeli'nin şu tepkisinin altında bu da yatıyor olabilir.
Yani iki parti ikişer milletvekili gösterdi. Ama senin mantığın tutarlı bir mantık. Ama bu mantığın gereği de CHP'nin İYİ Parti'den ve Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'den bir milletvekili koymasıydı. Koymamışlar bunu.
Şeyi bilmiyoruz. CHP belki İYİ Partili
haberdar etmiş olabilir en fazla.
Temas halinde olabilir yani.
CHP Millet İttifakı adına, AKP Cumhur İttifakı adına konuşmuş, el sıkışmış ama komisyonlarında da o partiden vekil yok.
Onlarla temas halinde olabilir ama şunu anlıyoruz. AK Parti'nin böyle bir teması olmamış.
Bu neye benziyor?
Bunu televizyondan musun? Öğrenmiş Devlet Bahçeli. Böyle bir kararı. İsmail Küçükkaya ismini de televizyondan öğrenmiş.
Evet.
Ve bir gazeteci ismi vererek itiraz
halbuki,
ediyor.
Halbuki bir şey soracağım. Benim öğrendiğim kadarıyla geçen haftadan bu yana bu çalışma sürüyor. Yani geçen hafta somu ete kemiğe büründü ve bir benim öğrendiğim kadarıyla bir isim havuzu oluşturuldu. Bu isim havuzunda 5-6 isim vardı. Biri Uğur Dündar biliyorsunuz. Diğeri Ahmet Hakan. Biri Fatih Portakal. Biri İsmail Küçükkaya. Biri de Didem Yılmaz'dı. Bu isimler oluşan bir isim havuzu belirlendi. Hangisinin tespit edileceği en azından geçen Cuma'dan bu yana biliniyor. Bu isimlerin var olduğu biliniyordu. Özür dilerim. Bu listeye Fatih Altaylı da son anda girdi.
Zaten bugün kendisi tabii, ben de varım dedi.
Fatih Altaylı da bu listede vardı. Ona bakarsak oraya indi dedi ben de varım.
Tabii,
öbür taraftan
dedi.
Cüneyt Özdemir vardı. Cüneyt Özdemir de listede var bu arada.
Ya bir sakıncası öbür yoksa taraftan, biz de söyleyelim. Biz
niye
de varız.
Biz değiliz?
Hulki Cevizoğlu da söyledi. Hayır. Hulki Cevizoğlu da söyledi de benim bildiğim isim listesi somut. Ben tek tek bunu taraflarına sordum. Ahmet Hakan, Cüneyt Özdemir, Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Fatih Altaylı ve Didem Yılmaz. Hı. Bu isimlerden oluşan bir liste. Cuma günü ilk olarak Uğur Dündar'a gidiliyor ama Uğur Dündar'a gidilmesinin hikayesi şöyle. Postadan Candaş Tolga Işık'la önce bir Binali Yıldırım konuşuyorlar. Candaş bana anlattı bu diyaloğu. Bunun üzerine önce tweet attı. Sonra 10 dakika geçer geçmez Binali Yıldırım açıklama yaptı. Gönlünden geçen ismi söyledi. Uğur Dündar'a somut teklif gittikten bir gün sonra Uğur Dündar bunu konuşuruz. Çeşitli nedenlerle bunu reddetti. Tekrar şeye dönüldü.
Orayı da ayrı konuşalım ama o da evet. Çok gizemli bir durum.
Bu süreci anlatayım. Yani MHP tabii aslında MHP'ye bir sürpriz aynen. Değil yani bu durum. Sürpriz olmuşsa da ilginç bir durum. Çünkü Cuma günü itibariyle Uğur Dündar çekildi bu işten. O belli. Evet. Bu arada isimler belli. Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla pazar günü Didem Yılmaz'a programı sunacak kişinin kendisi olacağı söyleniyor da. Pazar günü. Didem Yılmaz ismini Cumhuriyet Halk Partililer öneriyorlar. İstiyorlar.
Yani bu konuda Bahçeli ile hemfikir CHP öyle mi?
Uğur Dündar'ın anlatımın aktarımına göre önce oradan gideyim. Önce Uğur Dündar reddedince iddiaya göre akılla gelen ilk isim Fatih Portakal oluyor. Bunu kim öneriyor? Adalet ve Kalkınma Partileri öneriyor Uğur Dündar'a göre. CHP'liler bunu reddediyor. Diyorlar ki yani hani Fatih Portakal neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle özdeşleşmiş o yüzden hani deplasmana geliyor algısı olur. Bunun üzerine CHP'liler Didem Yılmaz ismini öneriyorlar. Didem Yılmaz ismi CHP'lilerden geliyor. Benim öğrendiğim kadarıyla Binali Yıldırım cephesi kabul etmiyor. Bu kez de. Benim edindiğim bilgi bu. Üçüncü olarak İsmail Küçükkaya isminde taraflar uzlaşıyor.
Yani Didem Yılmaz Arslan'ı daha önce
birleştirmeye çalışıyorum.
Daha önce de Sayın Bahçeli önermişti biliyorsunuz.
Tabii.
Dolayısıyla bunu bile bile eğer o ismi AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım çizdiyse, yani olmasın dediyse, bu Sayın Bahçeli'nin de refüze edilmesi anlamına
şimdi
gelir aynı zamanda.
Şimdi daha önce zaten Didem Yıldırım ismi.
Uğur Dündar'da da ama aynı şey olmuş.
Şimdi Didem, Uğur Dündar'da Bahçeli'nin bir şerhi yok, hatta seviyor kendisini. Uğur Dündar'da bir itirazı yok. Didem Yılmaz'ı zaten doğrudan Devlet Bahçeli'ye getirdi. Ama benim öğrendiğim kadarıyla Didem Yılmaz ismini CHP'liler sundular. Fakat bu Binali Yıldırım ve Adalet ve Kalkınma Partisi kanadından geri döndü.
Biraz yani, refüze işte biraz çalışmak lazım
yani,
aslında.
Refüze yani, edilen şey. Orada sadece o zaman CHP ve Didem Yılmaz Arslan olmuyor. O da çok talepkar bu konuda. Bana sorarsan talep etme hakkı da var. Yani pekala neden olmasın, pekala olabilir.
Tabii ki.
Fakat Sayın Bahçeli de refüze edilmiş oluyor.
Reddedilmiş oluyor.
AK Parti tarafından, ortağı tarafından.
Belki de Bahçeli bunu bildiği için bu kadar sert.
Acaba bu bulguları birleştirerek mi düşündüler? Şimdi biz olaylar olup bittikten sonra değerlendiriyoruz ama bu kadar üzerine durdular mı acaba? Emin değilim. Çünkü Binali Yıldırım'ın stratejisiyle Bahçeli'nin düşünüşü aynı olmayabilir, örtüşmeyebilir. O yüzden Uğur Dündar'a ilk gidilmesi, ikinci kez Fatih Portakal'ın düşünülmesi bana anlamlı geliyor. Fatih Portakal'da olsa Bahçeli, Fatih'ten özür dilerim, Fatih Portakal için Amerikan Portakalı diyor.
Tabii canım, ona da.
Şimdi ona da büyük itirazı var yani.
Zaten Fox'a var.
Bu arada bir şey daha, ona da tilki diyor zaten.
Tabii.
Bir şey daha diyeceğim. Bu arada yani Fatih Altaylı da bugün aday olduğunu ifade etti. Aslında daha önce Twitter'da demişti ki bu Didem'in hakkı. Bugünkü yazısında da demişti, başta Didem'in hakkı olduğunu söylüyor ama bana göre düşerse yaparım diyor. Benim öğrendiğim kadarıyla Fatih Altaylı bugün yazı günü değildi.
Oo, İsmail hazır. Çok derin kulis veriyor, derin
evet,
kulis.
Ama öyle. Yani, Fatih Altaylı bugün yazı günü değil.
Bırak farklı televizyon ekran yüzleri arasında bir rekabetin kızışmasını bu sebeple. Aynı kurum içinde bile.
Ama onun söylediklerinden yola çıkarsak
çatışmaya aynı, çatışmaya dönüşmüş olabilir
bu,
diyor.
Yani. Arkadaşlar bu adaylar tartışması değil, bu sunucular tartışması.
Yani Habertürk'te Habertürk'te iki talip ortaya çıkmış oluyor.
Şunu için söylüyorum. Orayı da sayarsak üç.
Sayalım mı onu da?
Şunun için söylüyorum. Didem'in ismine karşı çıkıldığını biliyorsa eğer Habertürk camiası
alternatif üretmiş olabilirler.
Bizde kalsın, Habertürk'te yapılsın bu iş diye. Fatih Altaylı böyle bir danışıklı dövüşle
İhtimal
sisteme dahil
olabilir. Olabilir ama
var.
Şunu söyleyeyim.
Didem varken yapacağını pek tahmin
etmiyorum. Şunu söyleyeyim. Ama. Yani Didem Aslan Yılmaz ismi hem MHP'nin hem CHP'nin ittifak ettiği bir isim.
Şimdi
peki, bu asıl ilginç olan bu.
Peki burada moderatör belirlendiği zaman kimin kazanacağını nasıl, biri kazanmış olacak değil mi? Yani AK Parti mi kazanacak, CHP mi kazanacak?
Moderatör kazanacak.
Moderatör de CHP nötr burada. Şu CHP an İsmail Küçükkaya isminde bir şey demiyor. Çünkü İsmail Küçükkaya bir Fatih Portakal gibi çok eleştirel kimliğine çıkan biri değil.
Ya da sosyal medyada eleştirileri o kadar.
Hayır, sabah programına değil. Da hem Binali Aynen. Yıldırım'ı çağırdı hem de
konuştu tabii, ikisiyle de,
evet, ikisiyle de konuşabilen birçok siyasi kimlikle bir arada program yapabilen bir isim. Ama bugünden sonrası için de onun için aslında zor. Şimdi bence Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama da bir gazeteciyi böyle bir dille hedef alması doğru değil yani.
Son derece yaralayıcı.
Yani bu bir gazete ne suçu? Yani,
ne yapmış, nasıl?
Ana bilmem. Muhalefet Partisi, İktidar Partisi isim öneriyor buna. Tartışma yönetir misin diyor.
Üstelik onlar isimleri kamuoyunda da tartışmıyorlar.
Evet.
İsmail, yani bu nezaketsizlik kamuoyunda böyle bir tartışma.
Ne yapmış ki İsmail yani?
İsmail Küçükkaya bunu hak etmiyor. Başka hiçbir meslektaşımız hak etmiyor. İsmail Küçükkaya da hak etmiyor. Şimdi seçim zamanı. Sen de az önce söyledin, ekranını o partinin de bu partinin de o ittifakında bu ittifakında adaylarını açıyor.
Akif abi zor bir dengeydi bu yani.
Zor bir denge, evet. Gayet de iyi ağırlıyor, evet. Ve Binali Yıldırım'ın bu konuda güvenine de sahip bir isim, evet. İsmail Küçükkaya. Eski muhabirlik zamanından beri de tanırız. Yani evet, tanışırlar.
Tanışırlar.
Ona evet. İtimadı da var. İtimadı var ki zaten her seferinde yayınına
hatta
da gidiyor.
Hatta ismi ortaya atıldığında iyi olur, çok iyi olur demiş.
Açıklaması
Binali
da var
Yıldırım.
Zaten.
Binali Yıldırım.
Tabii tabii.
Twitter'da paylaşımı
evet,
da var.
Başarılar diliyor
tabii.
İsmail Küçükkaya.
Tabii tabii tabii.
Ekrem İmamoğlu
başarılar
değil.
Başarılar diliyor evet.
Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'a başarı diliyor. İsmail Binali Yıldırım
da bayramda bayramını kutladı. Şimdi orada nazik götürüyorlar. Peki. Yani fakat İsmail Küçükkaya gerçekten hele bize bir seçim kampanyası döneminde iki tarafı da ağırlayarak güzel bir süreç taşıdı. Şimdi zaten bu emeğinin karşılığında Küçükkaya taltif ödüllendirildi. İki parti uzlaştı ama Devlet Bahçeli öyle bir hamle yaptı ki.
Bu mu acaba ya? Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiği, İsmail Küçükkaya öyle yapma, Didem Aslan Yılmaz da yap. Ben, yoksa bilmem ne falan hep olmadığını nereden anlıyoruz diye devam edebilir miyim? Tabii. Bir cümle daha okuyayım onun üzerine.
Nasıl yani?
Sadece bu mu acaba mesele? Yani itiraz
olay bundan
ettiği nokta,
ibaret değil diyor.
İtiraz ettiği nokta evet. Bu moderatör şu olsun bu olsun da mı kısıtlı? Yoksa bunu bir gerekçe yapıp başka şeylere mi itiraz ediyor diye belki konuşabiliriz.
Devamındaki tweet okuyacaksın.
Devamındaki şu, özellikle ifade etmek istediğim bir başka konuysa şudur. Milliyetçi Hareket Partisi milli bekanın amansız savunucusudur. Milli bekanın. Şu beka meselesi son dönemde hiç konuşulmuyor.
Unutuldu.
Orada bir strateji değişti, unutuldu.
31 Mart'tan buraya geçemedi beka. Orada kaldı.
Buraya battaniyesini attı.
Mitili
attı.
Yatağı döşeyi
diyelim. Yatağı döşeyi peki attı, konuşacaktı. Niye ortada görünmüyor diyenlere yanıt olarak savunucusudur. İlkelerimizden tavizimiz düşünülmeyecektir. Düşünülemeyecektir. Ülkülerimizden kopmamız akla bile getirilemeyecektir. Duruşumuz sağlam, mayamız temiz, fikriyatımız köklü ve güçlüdür. Türkiye'de Kürdistan, Belazistan yoktur. Diyarbakır'da Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamaya doğrudan karşılık veriyor aslında. Bundan sonra da olmayacaktır. Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima milliyetçi ülkücü hareketi bulacaklardır. Sözümüzden dönmedik. Net aslında ortağına mesaj. Sevdamızdan ödün vermedik. Özümüzün öğütülmesine müsaade etmedik. Dünden bugüne duruşumuz aynıdır. Milliyetçi Hareket Partisi mesnetsiz yere eleştirenler, suskunluğumuzu yanlışa yoranlar, olgunluğumuzu, sağduyumuzu tersten okuyanlar, köksüzlüğe, kimliksizliğe, kozmopolit emellere hizmet eden kripto bedbahlardır diyor.
Şimdi ben oradaki haklısın ama televizyon sunucusuyla ilgili şerhiyle buradaki şerhi ayrı diye düşünüyorum. Devlet Bahçeli'nin bazı önermeleri, bazı düşünüş biçimlerini yani bir başka yani şu anki düşünüşümüzle açıklamak biraz zor. Çünkü kendisine dair bir düşünüş biçimi var. Kendisine dair bir fikir jimnastiği biçimi var.
Gizemli bir dünyası var diyorsun.
Şimdi
yani.
Bazılarını ancak o açıklayınca anlamlandırabiliriz. Şimdi sevdiği gazeteciler var biliyoruz. Mesela Star TV'nin ana haber sunucusu kadın arkadaşımız.
Nazlı Çelik.
Nazlı Çelik. Onu seviyor. Yani bugüne kadar tavrını açıkça belli etti. Şimdi ben hep şöyle bilirdim. Yanlışsam İsmail beni düzelsin ya da bağışlasın. Ben İsmail'i daha çok eskiden şöyle bilirdim. Yani milliyet çizgiye yakın diyebilirdim. Yani MHP çizgisine milliyet çizgiye yakın diyebilirdim. Belki hani kabul etmeyebilirim ama öyle algılamışım hep nedense. Şimdi ben mesela Devlet Bahçeli'nin İsmail'i bu nedenle kendisine yakın bulacağını zannederdim. Öbür taraftan yine yanlış bilirsem Didem düzelsin. Sosyal demokrat diyebilirim ben Didem'i hani düşünüş bakımından. Mesela burada Didem'i kendisi sahiplenirken milliyetçi olduğunu düşündüğüm mesela İsmail'i yani çok ağır ifadelerle eleştirmiş. Bu Devlet Bahçeli'ye dair bir şey galiba. Yani ondan dinlemek lazım. Ben aradım. Devlet Bahçeli'ye yakın kişilerle konuştum. Şöyle düşünüyorlar. İsmail Küçükkaya'nın sistematik MHP karşıtı olduğunu düşünüyorlar. Şöyle söylüyor. Efendim CHP ile HDP ile ilgili bir argümanı gizlerken bizimle ilgili meseleyi olabildiğince öne çıkarıyorlar. Bunu da MHP karşıtlığı diye telakki ediyorlar. Ama doğrusu ben bugüne kadar İsmail Küçükkaya'nın bir MHP karşıtlığını görmedim. Böyle bir açıkça tavır beyan edişini de görmedim. Yani ya zaten haksızlık olduğunu düşünüyorum. Velev ki etsin eleştirebilir, ben eleştiriyorum sonuçta. MHP bir isim listesi yayınladı, ben vardım orada. Ama bu benim önceki ve sonraki tavrım belirlemez ki. İsmail gayet iyi bir gazeteci ve yansız bir insan.
Yani yaptığı yayınlarda zaten haber yapma biçimi, yayın yapma biçimi böyle değil. Yani evet. Doğrudan karşısına alarak bir siyasi parti veya bir siyasi görüşü eleştiren bir yaklaşımı yok. Ama ben sana katılmıyorum. Yani senin burada ayrı, orada ayrı düşünerek hareket ettiği biçimindeki tespitin bana biraz...
Bu metin içerisinde yani bu diğeriyle bağlantılı diyorsun sen.
Evet evet tamamen evet. Bağlantılı görüyorum. Son dönemde...
Yani Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da Kürtçü konuşması, PKK demesi, Kürdistan'dır demesi ve Dersim meselesini gündeme getirmesiyle İsmail'in moderatör olarak seçilmesine ilişkin tepkisi birbiriyle bağlantılıdır diyorsun.
Birbiriyle bağlantılı. Nasıl bir arıza çıkartmak arıza için çıkarmak bir fırsat için yapıyor bu? Gibi şöyle, görüyorum ben. Fırsat şöyle, bulmuş. Görüntüsü var diyorum.
Yavuz'un düşünüşüne ve yaklaşımına yakın bir yerdeyim ben de. Sebebi şu. Konuştuğumuz şey güç oyunu, iktidar oyunu. Yani Sayın Bahçeli...
Bahçeli cingar çıkarmak için mi gerekçe yaptı bunu?
Evet.
Sayın Bahçeli bir siyasi partinin lideri. İktidar ortağı, Cumhur İttifakı'nın parçası ve hiç kuşku yok ki kişisel hisleri, sempatileri, antipatileri siyasi taktiklerinin önünde yer almaz. Önüne geçmez ya da neyse. Dolayısıyla mesela bahsettiğin gazetecilerle ilgili sevgi ve sempatisi sadece kişisel elektriklenmeyle izah edilebilir şeyler değil. Siyasi bana sorarsan. Bu siyasi icaplarla hareket ediyor.
İki isim de aslında siyasi olarak çok fazla rengini ortaya koyan isimler değil.
İsmail de. Ben belki kişisel olarak tanıdığım için hani belki söyledim ama zaten çok radikal bir hat çizmedim yani. Hani...
Tabii. Hayır şunu demek istiyorum. O zaman Didem hassasiyeti ne? İsmail'e neden bu kadar aşırı tepkili? Didem'e neden bu kadar düşkünlük gösteriyor? Çıkıyor. Çok hani sahip çıkıyor filan, ısrarcı ya da Didem'de. Ya doğru hangisi ise doğru ifade. Neden o zaman? Sorusunun cevabı bana göre güç oyunu dediğimiz şeyde yatıyor. O da şu. Ya daha evvel şu ya da bu sebeple bir isim telaffuz etti Sayın Bahçeli. Didem Yılmaz Arslan dedi. Didem Arslan Yılmaz değil mi? Doğru yanlış
evet,
söylemiyorum.
Didem Arslan Yılmaz.
Şimdi Didem Arslan Yılmaz dedi daha önce. Bu ismi telaffuz etti. Ortağı neden dinlemedi? Neden dinletemedi?
Neden sorulmadı
şimdi
acaba?
Birinci şey bu. Sorulmasına da gerek yok. Söyledi zaten. Daha önce kendisi bir isim telaffuz etti. Buna rağmen başka isimler etrafında dolaşılması, başka isimler...
Üstelik o ismi, Devlet Bahçeli'nin telaffuz ettiği ismi CHP de önerdi.
Önerdi. Daha önce Devlet Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin tepki gösterdiği bir ekran ve ekran yüzüne yönelilmiş olması. Kendi önerisine,
sence neden?
Önerisine rağmen bu tepkisini davet etmeye yeter. Çünkü burada... Sözünü geçirtmemiş, dinletememiş,
başka
duyuramamış
bir soru sorabilir
olmak
miyim sana?
Gibi bir
başka
sorun var. Böyle algılar bunu.
Binali Yıldırım ve heyeti Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekmek pahasına neden önce Uğur Dündar'ı, neden sonra İsmail Küçükkaya'yı değil
onlar
ediyor?
Buradan bakmıyorlar. O konuda da sen haklısın. Sayın Binali Yıldırım bambaşka bir yerden bakıyor. Güçlü, muktedir, ezen taraf imajını yıkıp... Tam tersine
özgüven,
mağdur, deplasmanda
mağdur
hakem,
olmak istiyor.
Taraflı bir hakemin yönettiği bir karşılaşmayı göze alıyor, meydan okuyor, taraflı hakemin gaddine uğruyor, tamam mı? Haksızlığına uğruyor.
Kim olursa olsun ben...
Eziliyor, rolünü ne talip. O role bürünebileceği bir karşılaşma ancak iktidar karşıtlığıyla öne çıkmış... iktidara eleştirileriyle öne çıkmış, muhalefete yakın görünen imaj ya algı ya da gerçek neyse, muhalefetten yana, Ekrem İmamoğlu'ndan yana bir imaja sahip her kimse onun yönettiği bir karşılaşmada sahaya çıkmaktır. Bu amacı Binali Yıldırım'a verecek olan. O buradan bakıyor. Buna, bu amaca nasıl ulaşırım diyor. Bu amaca Didem Arslan Yılmaz bütün bu konuştuğumuz isimler içerisinde en nötr olanı. En nötr. Sen bir liste saydın ya.
Evet.
O listenin tamamında en nötr isim kimdir dersen en nötrü. Aslında böyle bir tartışma.
Ahmet Hakan'dan da mı nötr?
Ahmet Hakan'dan 1000 kere nötr.
Ahmet Hakan stratejiye tam ters gelir.
Tabii.
O zaman deplasmana Ekrem İmamoğlu çıkmış gibi olur.
Normalde Ahmet Hakan yani çok eleştirisinde, övgüsünde, şeyinde çok ileri aşırı gidebilen, ters iki istikamete de, iki uca da sürekli gidip gelebilen
birisi. Bir de son yayını var yani. Canım, üzerine tartışılan onun için.
En amacı aslında sağlıklı bir açık oturuma, böyle bir karşılaşmaya en uygun isim nötr olmak bakımından. Birincisi Didem Arslan, ikinci sırada da bana sorarsan o listede İsmail gelirdi. İsmail Küçükkaya. Evet. Şimdi neden daha nötr bir isim yerine İsmail Küçükkaya tercih edildi? Çünkü Binali Yıldırım kampanyasının aradığı şey nötrlük değil. Nötr, tarafsız bir hakem değil. Taraflı denebilecek bir isim arıyorlar.
İsmail sence taraflı bir isim mi?
Taraflı, hayır, algı en azından öyle. Taraflı şeye göre...
İsmail Küçükkaya'yı taraf...
Didem'e göre taraflı mı diyorsun?
İsmail Küçükkaya'yı tarafgirlikle suçlayabilirsin. Ekranı sebebiyle, duruşu sebebiyle mesela...
Verdiği haberlerle
filan. Bu suçlamaya açık. Didem Arslan Yılmaz'a bu suçlamayı yönetemezsin. Buna müsait değil. Dolayısıyla o istediğin algıyı oluşturamazsın. Yani deplasmana çıkmış, yanlı, taraflı bir hakemin gaddine uğramış, haksızlığına uğramış, mağdur olmuş, ezmemiş, ezilmiş. Dolayısıyla karşı taraf güçlü. Yani muhalefet güç muhalefette ve iktidar zavallı, eziliyor filan algısını oluşturamaz.
Bir şey daha yok mu? Yani ben en zorlu bir zeminde bile istediğimi söyleyebilirim. İstanbul'la ilgili benim gücüm var, fikrim var. Her şeyi orada da tartışabilirim.
Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz.
Hodri meydan gibi bir görüntüyü de kesinlikle. Ben Urdunlar'da mesela bunu öne çıkartmak istiyorum.
Ekrem Mamoğlu'nun sloganı bitirdin mi bu arada Akif abi?
Yok, konuşacak. Devam edecek.
Ekrem Mamoğlu'nun sloganı hak yerini bulacak diye devam ediyor artık. Bugünkü reklam kampanyasının filmini izledik. Hak yerini bulacak, her şey güzel olacak. Unutmayalım.
Onu yıkmak istiyor işte.
Unutmayalım. Bu slogan daha önce nerede uygulandı? Ankara'da uygulandı. Ankara'da da farklı.
Tuttu
sonuç orada. Verdi, tuttu.
O gece de Ankara Belediye Başkanı mesaj atmıştı Ekrem İmamoğlu'na. Seçimlerin yenilenme kararı sonrasında. Ankara'da hak yerini buldu, İstanbul'da da hak yerini bulacak.
Evet, zaten klip, film, yani reklam filminin ilk bir dakika, yarım dakikasında çeşitli kimliklerden, belli ki muhafazakar, layık, Kürt, Türk, çeşitli kimliklerden vatandaşlarımız Ekrem İmamoğlu'nun haksızlığa uğradığını isyan ederek söylüyorlar. Bu Ekrem İmamoğlu kampanyasının göbeğinde yer alacak. Bunu Binali Yıldırım da biliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de biliyor. Bunu aslında baştan bildikleri halde daha fazla mağdur ettiler. Yani zaten 1 Nisan'da mağdur olmuştu. Bu mağduriyete ek olarak Pontusçuluk geldi bu mali ek olarak.
Çok.
Yani özellikle halen sürdürüyorlar bu arada. Bugün daha Yeni Şafak gazetesinde gene bir Yunanistan seyahatinden Pontusçuluk çıkarmışlar. Dolayısıyla katlanarak büyüyor mağduriyet. Binali Yıldırım bu mağduriyeti kapatabilmek için her yere yetişiyor. Bu kez aslında eli biraz daha rahat çünkü Cumhurbaşkanı geriye çekildi. Ama düne oranla bir dezavantajı da şu, Süleyman Soylu fazla öne çıktı. Süleyman Soylu ayak bağı bence Binali Yıldırım için.
O da konuşmaya değer bir şey de. Evet. Şunu
bir olacak oraya, olmayacak noktasından Süleyman Soylu'ya gelmeden önce.
Ben Süleyman Soylu'ya girmeyeceğim. Ben oraya geçerken anlatacağım. Tamam. Şimdi Binali Yıldırım'ın yapması gereken öncelikle Ekrem İmamoğlu üzerindeki bu mağduriyet algısını ortadan kaldırmak. Bunu kaldıramadan skoru eşitleyemez. Çünkü şu an geride başlıyor. Şimdi 31 Mart'tan önce önde olan Binali Yıldırım'dı. İmamoğlu geriden gelerek, 8 puan geriden gelerek öne geçti. Şimdi en azından 15 bin puan geriden başlıyor. 15 bin oy geriden başlıyor Binali Yıldırım ve bence giderek daha da geriledi. Hele hele Süleyman Soylu'su, Pontusçusu derken daha da büyüdü fark. Bunu kapatabilmesinin tek yolu vatandaşın algısındaki mağduriyeti ortadan kaldırabilmek. Bunu da ne yapacak? Elinde iyi bir cihaz var. Ben şuna inanıyorum. Adalet ve Kalkınma Partililer kaybedeceklerini biliyor olmasalar hiçbir tartışmaya çıkmazlar.
Bu konuda şüphe.
Kazanacaklarını bilseler de tartışmaya çıkmazlardı. Kaybedeceklerini bildikleri için çıkıyorlar tartışmaya. Ve
kaybedeceklerini düşündükleri
için. Tahmin ettikleri ya da varsaydıkları
veya
için.
Risk olduğunu
düşündükleri için tartışmaya çıkıyorlar. Ve bu riskli durumu avantaja çevirebilmek için bütün topu karşı sahaya atıyorlar. Diyorlar ki senin evinde senden birinin sunduğu bir programda tartışmak istiyorum. Şimdi bu nedenle Uğur Dündar onlar açısından çok haklı ve stratejik olarak çok doğru bir hamle. Çünkü Uğur Dündar gerçekten de yani neredeyse 28 Şubat yargılamalarında sanık olacaktı. Yani bu hükümet döneminde, şimdi bu dönemde bile bir dolu hakarete uğradı. Sadece isim
programı
teklif edildiği için.
Seçimden önce 5 hafta durduruldu.
Durduruldu, engellendi, ana akıma çıkarılmıyor Uğur Dündar. Ne oldu da Uğur Dündar, Binali Yıldırım'ın bu kadar sevdiği bir isim. Niye program yapamıyor? Programlar yasaklanıyor. Çok doğru bir isabetti. Çünkü Uğur Dündar marka olmuş bu bakımdan.
Çok sembolik bir isim.
Sembolik bir isim. Özür dilerim abi. İkincisi Fatih Portakal. Çok sembolik bir isim. Ama bunlar kadar politik bir marka olmamakla beraber İsmail Küçükkaya Fox'ta çalışıyor olması itibariyle buna yakın bir algıyı sağlayabilir. Şu an Binali Yıldırım, ya düşünebiliyor musun? Eski başbakan programını TRT'de yapamıyor. TRT ya kapatsın kendini TRT. Kapatsın gitsin kilit bursun kapısını. TRT'ye başbakan kendisinin de muhalefetin de güvenmediğini biliyor. Başta denildi ki Anadolu Ajansı ile TRT yapsın. Ya Anadolu Ajansı seçimi kaybettirdi neredeyse. Anadolu Ajansı hile merkezi oldu. Anadolu Ajansı kapatsın kendini.
O tarafta da bir benim kafamda soru işaretleri var. Belki onu konuşabiliriz. Kim canlı yayınlayacak, kim yayınlamayacak? A haber mesela böyle bir yayına evet verir diyecek mi, vermez mi demeyecek mi? 24 nasıl tavır alacak?
Onu görmek de ilginç olur.
Bunları, evet bunlar çok doğru.
Şimdi A Haber verdiği zaman Ekrem İmamoğlu propagandasını da ilk defa vermiş olacak. Tabii. Bugüne kadar ilk defa ekranında göstermemiş. Yoksa
bugüne kadar Pontusçu dediği.
Pontusçu demiş. 24 aynı şekilde diğerleri nasıl diyecekler falan. TVNET bütün bunların da görülmesi enteresan olacak. Tabii yapılabilirse.
Peki sadece Binali Yıldırım kısmını yayınlayabilirler mi?
çok
sadece Binali Yıldırım kısmını yayınlayabilirler mi?
Vallahi süper olur.
Öyle bir şey. Neden olmasın?
Niye olmasın ki yani? Ne olmuyor? Şu an bu ülkede şu olmaz dediğin ne var ki?
Peki öbür tarafa ne koyabilir? Binali Yıldırım konuşurken yayınladı.
Reklam koyar.
Spikere çıkıp işte bak ne kadar doğru söylüyor. Şunu yaptı, bunu yaptı. Ekrem İmamoğlu konuştu,
soru,
bitti.
Bir soru. Hadi bir boyut açmak istiyorum. Sizce bu saatten sonra bu tartışma yapılır mı?
Evet, ben de az önce ona parmak basmaya çalıştım.
Ve İsmail Küçükkaya olsaydın sen ne yapardın? Hepimiz yanıtlayalım bu soruyu.
Binali Yıldırım kampanyasının aradığı fırsatın ne olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Uğur Dündar çekildi. Bence kendi adına doğru yaptı çekilmekle. 28 Şubat hatırlatmaları başlamıştı. İrticayla mücadele geçmişini hatırlatan, işte namaz kılan çocukları terörist diye gösterdiği yayınları, gösterdiği suçlamaları içeren yayınlarını hatırlatan pek çok şey başlamıştı zaten. Adı önerilir önerilmez daha. Öneren de Binali Yıldırım olduğu halde Binali Yıldırım tarafı böyle bir kampanyaya girişmişti. Dolayısıyla ne olacağı belliydi. Yani zaten din düşmanı, İslam düşmanı, Müslümanlara kin nefret kusuyor diye Saadet'in ödül törenine çıktı geçen sene. Bir araba dolusu laf söyleyen yayınlar tekrar harekete geçti.
Arkadaş da hatırlatmış zaten. Orada bize söyledikleriniz ne olacak şimdi Uğur Dündar'la ilgili böyle o, konuşuyorsunuz diye
şöyle ikili bir durum ortaya çıktı. Bir yandan Binali Yıldırım'a nasıl böyle bir tercihte bulunursun demiyorlardı.
Hiç
böyle bir laf yoktu ama bir yandan da Uğur Dündar'a demediklerini bırakmıyorlardı. Evet. Yani İslam düşmanı bile de, İslam düşmanı, Müslüman, acayip, evet. Dindar muhafazakar kitleler gözünde onu sevimsizleştirecek, hı-hı, ne varsa, ne lazımsa hepsi, bütün çağrışımları kullanarak tekrar onun sembolik şeyini öne çıkarıyorlardı. Neyi temsil ettiğini. Yani eski Türkiye'nin hemen bütün kötülüklerini temsil eden bir sembol olarak onu göstermek için ne lazımsa
çalışma yapmıyordu. Başlamıştı.
O da zaten bunu gördüğü için muhtemelen bu hem onu komplekse sokup bir, Ekrem İmamoğlu'nu lüzumsuz, gereksiz ya da yanlış yerde sıkıştırmaya itebilirdi. Yanlış yaptırabilirdi yani hakem olarak. Hem de Binali Yıldırım'a ve kampanyasına o aradıkları algıyı oluşturma fırsatı sağlardı. Buna alet olmak istemedi. Anlaşılabilir bir şey. İsmail Küçükkaya üzerinden bu çalışmaz. Cevabımı veriyorum. İsmail Küçükkaya ne yapmalı? Uğur Dündar çekildi, o da çekilmeli mi bu durum karşısında? Hayır, ne de Sayın Devlet Bahçeli'nin tepkisi nedeniyle, nasıl ki yayınını bırakmıyor, Sayın Bahçeli ilk kez tepki göstermiyor İsmail'e ya da Fox'a, sabah yayınını çalar zaten bırakmıyor, yapmaya devam ediyor. Ne bu, Sayın Bahçeli'nin tepkisi sebebiyle İsmail'in inisiyatif alıp çekilmesi gerekir bana sorarsanız, ne de Uğur Dündar için geçerli olan gerekçe, onun için de geçerli olacağı için çekilme kararı alması gerekir. Çünkü öyle değil, yarına bu konuyu yazdım hatta, bir şeyle de bitirdim. Yani sinekten yağ çıkarabilirsin, kelli tekeden süt çıkarabilirsin ama İsmail Küçükkaya'dan, Binali Yıldırım'ın güvendiği, onun güvenini kazanmış, yayınlarına çıkarmış, onu çok iyi ağırlamış bir isimden
28 Şubatçı,
taraflı 28 Şubatçı, muhafazakar düşmanı, antipatik bir hakem rolü çıkaramazsın. Öyle bir misyon çıkaramazsın ondan. Dolayısıyla o çalışmaz. Aynı etkiyi burada uyandıramazsın. İsmail'in böyle bir endişeyle hareket etmesi gerekmez. Başka endişelerle o kendi takdiri ama bu endişeler onun için geçerli değil. Son bir şey bağlamadan önce. Bu tartışma olur mu olmaz mı? Sayın Bahçeli, senin söylediğin Yavuz kısmı burada devreye girer. Sayın Bahçeli İki şeyi bir arada yapıyor. Hem moderatör seçimine tepki gösteriyor. Aynı zamanda bunun beraberinde daha önce vuku bulmuş, bugünle alakası olmayan, daha önce vuku bulmuş Kürdistan, Binali Yıldırım'ın Kürdistan söylemine de aynı tepki içerisinde yer veriyor. Aynı yerde o tepkisini koyuyor. İkisi arasında bir bağ olmasa şimdi yapmazdı. Neden yapıyor? Diyor ki suskunluğumuz olgunluğumuzdandır diyor. Yani ben ortak senin
Mitili
bir takım...
attık diyor. Mitili de attık.
Demek istiyor ki ben şöyle anlıyorum onu. Demek istiyor ki satır arası okuma modası vardır yani gazetecikte. Demek istiyor ki satır aralarında ortak ben senin seçimin cilvesi icabı bir takım tornistanlarını yalpalamalarını kendi çizgisi açısından söylüyorum. Yani benim çizgime uymayan gelgitlerini tolere ediyorum.
Mesela bunları, Öcalan'ın avukatlarla konuşması gibi.
Gibi onu destek, tolere, veriyorum. Destek veriyorum. Kürdistan diyorsun ses çıkarmıyorum.
Sayın Öcalan diyor danışman.
Danışman öyle diyor. Bunları idare ediyorum seçimin hatırına. Yani şurada İstanbul'u geri alalım diye. Fakat ben bunlara bak ses etmiyorum. Ben bir talepte bulunuyorum. Diyorum ki ya moderatör şu olsun. Sen dikkate almıyorsun, kale almıyorsun. Bak o zaman ben de bu konularda suskunluğumu bozarım. Şimdi eğer burada bunu bir tavra dönüştürür ve sürdürürse Sayın Bahçeli dikkate almamazlık yapamayabilir AK Parti. Ve en nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesiyle bir moderatör değişikliğine gitme durumu gelişebilir. Böyle bir tasarruf durumunda. Bu acayip durumunda,
ama şey yapar yani.
Iş, böyle bir tasarruf durumunda da iş yatar.
İş yatar. İş yatar. CHP'de böyle bir şey gelmez.
CHP burada galip çıkar bu arada.
İş yatar.
Tabii canım. Protokol
şu
yapmışlar.
Şu an en keyiflisi CHP.
Koca koca protokol yapmışlar. Tabii. 6 maddesi var. 1. maddesi belli. Bunun üzerine nasıl bunun üzerinden
hani senin kanaatini sen ne yaparsın?
İsmail Küçükkaya konusunda hiçbir tereddüt yok. Bir kere bugün sen de konuştun, ben de konuştum. Keyfi de yerindeydi.
Tabii çok
mesleki
iyi.
Olarak da güzel bir şey bu.
Ya herkes için onur edici bir durum.
Onur edici bir durum. Ya bana deser ben de çok keyif alırdım. Yani güzel bir iş ve buna da devam eder. Devlet Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi CNA'nın gazetecilere yönelik bence hak etmedikleri derecede sert siyasetçiye kullanabilecekleri bir üsluptaki eleştirileri artık sıradanlaştı. Yani herkese yapıyorlar bunu. Ben İsmail'le çok fazla dert edeceğini zannetmiyorum. Ama diğer taraftan bu meselenin ciddi bir mesele olduğunu düşünüyorum. Yani öyle kolay atlatılacak bir şey gibi görmüyorum.
Aynı kanalda.
Kim açısından?
AK Parti açısından.
Mesela moderatörden moderatör ibaret değil aslında.
Moderatör değil işte yani.
Güç oyununun şeyi evet, burada
bir,
yani.
Bir parçası.
Beni hatta sayıyor musun sayıyor musun beni sayıyor musun? Durumu yani.
Ayrıca biraz da acaba sınırı aşıyor musun aşmıyor musun gibi bir tavır da seziyorum bunda. Çünkü bu Kürdistan meselesi bundan... Açılım sürecinde 2015'te, 2014'te yine gündemde olduğunda yine Kürdistan'la ilgili Binali Yıldırım'ın bugün yaptığı savunmayı Kürdistan eleştirilerine Cumhurbaşkanı yapıyor. Yine Devlet Bahçeli eleştiriyor. Bugün geldiğimiz noktada 10 sene sonra iki ortak birlikte hareket ederken, 3 gün önce BK'dan bahsederken, 3 gün önce Kürdistan'a defol derken böyle bir strateji izliyor Binali Yıldırım. Kulislere bakıyorsun bu seçimi ya Binali Yıldırım kazanacak ya da Binali Yıldırım kaybedecek. Çünkü onun üzerine yüklenmiş bir sorumluluk halinde. Ankara'da en çok konuşulan bu. Sokaklara bakıyorsun. Bütün Erdoğan fotoğrafları kalkmış. Hepsinde Binali Yıldırım var. Bu şartlar altında Binali Yıldırım da ben oyunu bildiğim gibi oynarım diyor. Ve iyi de bildiğin gibi oynarken biz de burada unutma diyor bence Devlet Bahçeli burada. Ben bu tartışmanın Uğur Dündar'ın ilk ben yokum dedikten sonra yapılacağına tam inanmadım doğrusu. Hala da bu aynı tartışmanın işte. Yürüyeceğini
yatar diye düşünüyorsun.
Evet,
sen.
Devam edeceğini pek düşünmüyorum. İşte İstanbul'da HDP'lilerin oyunu alacağım ya da Kürtlerin oyunu alacağım derken MHP'ye oy ver, MHP'nin motivasyonuyla oy vermiş olan bir grubun oyunun Ekrem İmamoğlu'na gitmesini göze alabilir mi?
Olmaz.
AK Parti.
Peki şu olabilir mi? Sayın Bahçeli'nin bu çıkışını fırsata çevirip Ekrem İmamoğlu'nun daha karlı ya da kazançlı çıkabileceğini düşündükleri bir tartışmadan çekilme, o masayı dağıtma yoluna
ben
gidebilir.
Bu tartışmada ama bu tartışmada eğer seçimle ilgili tereddüt olmasa zaten hiç girmeyecekleri.
Evet.
Bu tartışmada
zaten
kazançlı kısmını
AK Parti'lerini varsayarak bu tartışmaya evet dediler. Mümkün ben de şöyle düşünüyorum. Bir kere MHP'nin politik limitlerine gelinmişti artık. MHP'nin politik limitlerindeyiz. Çünkü MHP bütün varlığını bu milliyetçi doğrultu üzerine kurmuş durumdaydı.
BK.
BK meselesi ve MHP'nin jargonunda diskuruna uygun. Seçimden önce İyi Parti karşısında moral üstünlüğü de buradan elde etmişti. İyi Partilere, ülkücü, ya MHP'den ayrılıp İyi Parti'yi kuranlara şu deniyordu. PKK, CHP, İyi Parti. Bunlara blok deniyordu. Şimdi bütün moral yığınağını buraya yapmıştı. Ama 31 Mart söylemi de 31 Mart'tan sonra beka söylemi rafa kaldırıldığı gibi Öcalan'a görüşme serbestisi geldi. İşte senin yazında ifade ettiğin üzere 5 yıldır sürçmeyen dil bir kere olsun sürçüp Sayın Öcalan denildi.
İki defa
sürttü. Binali Yıldırım gitti göstere göstere Diyarbakır'da Kürtçe selamlama da yaptı. PKK'de dedi. Kürdistan'da dedi. Dersin meselesini açtı. Üstelik Malkoçoğlu'ndan bir hafta sonra Maçoğlu'ndan bir hafta sonra yaptı bunu. Şimdi bütün bunlar MHP'nin bütün limitlerini zorlandığı aşama. Çünkü 2-3 haftadır MHP'ye hep şöyle bir basınç geliyordu İYİ Parti ve CHP'den. Hani Mitil? Mitil atıyordun. Sen,
sesin niye çıkmıyor?
Özellikle Can Ataklı'nın yazısı orada bir karşılık buldu. Can Ataklı diyor ki şöyle dedi. Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli'ye sen İstanbul'a Mitil atma. Kürtlerin oyu kaçacak. Dedi diye bir yazı yazdı. Ona cevaben Türk Gün Gazetesi yanıt verdi. Şimdi buna bu MHP'nin artık limitlerinin dolduğu aşamaydı. Binali Yıldırım o aşamayı zorladı. Bu kompleks, bu şey içerisinde Devlet Bahçeli kendi tepkisini göstermiş oldu. İkincisi şu, gerçekten de Akif abinin hatırlatmasıyla aslında doğru bir yere oturdu. Sanki MHP biraz göz ardı edilerek bu karara verildi. Yani bu da MHP'nin tahammül edebileceği bir şey değil. MHP kendisini hatırlatıyor. Ben buradayım diyor. Politik olarak ben buradayım diyor. Varlık olarak da ben buradayım diyor.
Hatırlatıyor da ne oluyor?
Şimdi Mitil'i CHP'ye atmıyor. Bu kez Mitil'i AKP'ye atıyor. Dikkat edin yani.
Aynen.
Mitil'i şu an Binali Yıldırım'a attı.
O tartışmayı tabii. İzlemem, televizyonu izlemem demek ben evet. Yokum demek.
Tabii.
Ben yokum demek.
Şimdi yani. Adalet ve Kalkınma Partisi Devlet Bahçeli'nin iki uyarısından birine cevap vermek zorunda. Ya bu Kürdistan dersin meselesinde söylemi değiştirecek ya da sunucuyu değiştirecek. Şimdi söylemi değiştiremez. Çünkü bütün yatırımı oraya yapmış. Bir daha dönüp Kürdistan haydi yallah Kürdistan'a diyemezler. Sunucuyu değiştirmek ise bence şu saatten sonra mümkün değil. Bu tartışma yapılmaz diye düşünüyorum ben de.
Evet.
Yani bu tartışma bir biçimde ortadan kalkacak. Buna artık Cumhurbaşkanı müdahil olarak yapabilir bu işi. Çünkü
ama
sahne gerisinde...
Tabii şimdi bu kadar kalkacak diye kolay söylemek de çok mümkün değil.
Kalkabilir diyelim
çünkü,
o zaman.
Çünkü tabii şunun için söylüyorum. Bundan geri dönmenin de bir maliyeti var. Orada da Binali Yıldırım kendi hesabını yapacak.
Tabii.
Ya bir dakika biz buradan geri döndüğümüz zaman bu meselede ne kaybedeceğiz? Çünkü bırakıp giden insan... Burada kaybeder. Her ihtimalle kaybeder.
Evet.
Kaybeder. Ne olursa olsun. Şimdi
Benim ortak istemiyorum. Bırakalım tartışmadan çekilmezsin. Benim ortak istemiyorum. Moderatörü değiştirelim dersin. Tamam mı?
Ha, sen de dersin ki. CHP'lilere sordum. CHP'lilere sordum. Dedim ki böyle bir hal talep olursa ne olur? Dediler ki biz mutabakata bağlıyız. Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine sunucu değiştirmeyiz dediler.
Tamam. Şimdi bu durumda CHP hayır ben değiştirmeye yokum der. O zaman benim ortaklık bozuluyor. Ben de bu moderatörle yapamam der.
Karizma
ve ortaya çıkan anlaşmazlık sulha bağlanamayacağı için, bir çözüme bağlanamayacağı için dağılmış olur masa. Evet. Öyle olur yoksa ben çekiliyorum.
Yok abi. Tabii ki öyle olur ama
CHP sonuçta... hiçbir hasar görmez. CHP güçlenerek çıkar. Bunlar bir blok bile değilmiş. Bakın biz imza koyduk onun bile arkasında durmuyorlar.
Sonuçta protokol var diyecek canım CHP imzalı evet. Protokolünüz burada dediği zaman buna
zor bir durum.
Her halükarda Adalet ve Kalkınma Partisi kayıpta ziyanda bence. Şimdi bu durumu nasıl telafi edecekler? Bir kere sunucu kısmı kolay. Yani ben o bir şekilde hallolur da.
Bir şey söyleyeceğim bu robot Sofya vardı. Hatırlıyor musunuz onu? Evet. Sayın Bahçeli Suudi Arabistan ne yapmak istemektedir, ne amaçlamaktadır diye tepki göstermişti. Vatandaşlık verdi çünkü Suudi Arabistan. Hollywood yıldızı Hepburn'ü şey yaparak galiba model alarak yapılmış bir şeydi. Bayağı hani tartışılmıştı. Şimdi o biliyorsunuz duygusal ve bilişsel olarak insana en yakın insanımsı robot ürünü. Evet. Dolayısıyla böyle bir tartışmayı modere edebilir. Çünkü zaten iki tarafa da aynı soruların sorulması, eşit süre tanınması ve benzeri birçok şey otopilot kurallarına bağlanmış durumda o mutabakatla. Mutabakat saptı var ya orada. Evet. Şimdi aynı soruyu soracak. Sen ona başka soru, ona başka soru soramazsın. Ekrem İmamoğlu'na ya bu vakıf derneklere şeyleri keseceğim dedin. O onun arkasında mısın? Hala kesecek misin diye sorup Binali Yıldırım'a bu Büyükşehir Belediyesi'nden vakıf derneklere aktarılan paralar ne olacak?
Bunu diyemez.
Dememezlik yapamazsın. Ona da soracaksın. Sen de kesecek misin diye ona da soracaksın.
Şimdi Akif abi ben bugün İsmail Küçükkaya'ya sordum. Dedim ki nasıl bir şey tasarlıyorsun? Dedi ki soruları ben hazırlayacağım. Özel olarak sordum ona. Dedim ki yani sorular öncesinde muhataplarına gösterilecek mi? Hayır dedi. Ben hazırlayacağım. Herkese aynı soruları soracağım. Herkese aynı ölçüde süre vereceğim. Program bağımsız bir stüdyoda yapılacak. Açık frekansla uyduya çıkacağız. İsteyen internet siteleri dahil oradan alabilir. Stüdyoda bizim dışımızda kimse olmayacak. Sadece CHP ve Adalet Kalkınma Partileri olabilir. Dedi. Ben dedim ki ya süresinin ne kadar olacağı falan belli mi? O dedi sorular bitene kadar sürecek. Ama burada senin dediğin devreye giriyor. Tamam. Bir soru soracağım. İkinize yanıt vereceksiniz ama ya bunlar tartışırsa ne olacak? Bunların tartışması ama
sus. Bir de aynı soruyu da sorma güçlüğü var diyorum ya.
Hayır, ne diyecek
Ekrem İmamoğlu için ne hedefliyorsun? Binali Yıldırım'a da dönüp bu AK Parti yönetimindeki AK Parti yönetimindeki İstanbul Belediyesi'nin vakıf dernekleri aktardıkları paraları sen keseceksin mi kesmeyeceksin mi diye ona da soracaksın.
Formülü var ama yani.
Aile vakıfları var, dernekler var.
Şu şekilde formüle edebilirsin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflara yaptığı yardımlar konusunda eğer başkan seçilirseniz projeniz ne? Bugüne kadarki uygulamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
İyi de Yavuz abi. Ekrem İmamoğlu.
Yapacak
bir şey yok yani buna.
Bir şey söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu bütün söylemin israf üzerine kurmuş.
Evet, israf soracak zaten.
Sormayabilir. Niye sormasın? Nereden
sormasa
biliyorsun?
Sormasa o yayına olur mu?
Zaten Uğur Dündar'ın red gerekçelerinin tamamı bunlardan oluşuyor. Uğur Dündar şöyle, ben Uğur Dündar'a sordum. Dedim ki Uğur abi neden reddettiniz? Diyor ki ben bu tartışmada kimseye memnun edemezdim.
Doğru.
Ben soru sorduğumda bir polemik başlayacaktı. İnsanlar o soruyu neden sormadın diyecek ya da bu soruyu neden
niye işte onu sordun, niye öyle sordun, niye öbürünü sormadın, niye ona sordun, niye buna sormadın?
Ne iktidar mı, iktidar yanlıları diyecek ki zaten bu adam bizim düşmanımız. Muhalefet yanlıları diyecek ki ya hani sen bizdendin. Dolayısıyla hiç kimseyi memnun edemeyeceği gibi sonuçlardan da sorumlu tutulacaktı. Uğur Dündar bunu görmek isteyen, bu sonucu öngörerek çekildi. İsmail Küçükkaya ne yapar? Benim kanaatim. Ben olsam Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bakarak çekilme hakkımı kullanırdım.
Yok canım. Yani ben
de olsam çünkü... Sayın Bahçeli'nin rezervi yoksa Sofya lehine çekilirdim. Bari o zaman o madem öyle Sofya lehine.
Ben neden çekileceğimi söyleyeyim fikir olarak. Çünkü İsmail Küçükkaya adaylar tartışmasının önüne geçebilir. Bir gazeteci için en sorun alanlardan biri.
Ama zaten isim belirlenirken bu kadar tartışılmışsa.
Hayır şimdi.
Bir saniye. İsim belirlenirken bu kadar tartışılmışsa bir yayından sonra bundan 5 kat fazla tartışılacak.
Hayır, yayına gideceğimiz güne kadar.
O günün
16'sına kadar
öyle.
İsmail Küçükkaya yayından sonra çiğnenmek başka. Yayına kadar çiğnenecek İsmail Küçükkaya.
Bir o. İkincisi de sandık başına kadar konuşulur bu iş.
Yani konuşulur. Bunun etkileri.
Buna zaten bunu göz alacaksın.
Yankıları şimdi, devam eder.
Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. İsmail Küçükkaya ile ben konuştum. Ya ben aslında ona şeyi soracaktım. Soru sormamı da istemedi ama umarım dinlerse kızmaz bana. Yani şöyle diyecektim ona. Ya bir önceki seçimde işte Muharrem İnce ile aranızda bir diyalog geçti. O bile günlerce seni meşgul etti ki sen orada haklıydın. Şimdi ben olsam mesela onun yerinde olsam sadece bu tartışmadan ürkerek ulan başıma gene aynısı gelir diye ürkerek kabul etmeyebilirdim. Dolayısıyla şimdi...
İhale sende kalmasın diyorsun İsmail'e ama...
Şimdi hayır şöyle söyleyeyim.
Bir dost tavsiyesi.
Şöyle düşünüyorum daha doğrusu. Şimdi Devlet Bahçeli bu tartışmayı programdan sonra yapmıyor. Programa günler kala yapıyor. Günler kala İsmail kimliği tartışmacıların kimliğinin önüne geçecek.
İsim de öneriyor üstelik yani. Sadece
isim öneriyor tabii evet.
Bu işin bir de şöyle bir veçesi var arkadaşlar. Onu da konuşup sonra isterseniz Süleyman Soylu'nun kampanya etkilerini var de konuşalım daha. Biraz. Deniz Ülke Arıboğan Hoca iki tarafın İmamoğlu ve Yıldırım kampanyalarının çok karışanı edeni var. Ve bu da bir karmaşaya strateji ve söylem tutarsızlıklarına yol açıyor.
Sence Ekrem İmamoğlu da öyle mi?
Bence değil.
Bence değil.
Bence Deniz Hoca da onu biliyor denge yapmak için. O yani sadece Binali Yıldırım'ın kampanyasına laf ediyor olmamak için o öbürünü de katarak genelleştirerek söyledi bence. Benim de yorumum. Bence öyle değil. Daha söylemde tutarlılığı var orada. Strateji tutarlılığı var. Fakat karışanı edeni çok olduğu için bunların söylem ve strateji tutarsızlıklarına yol açtığını ve kampanyaların bundan zarar gördüğünü söyleyip bir uyarıda bulunuyordu. Ya bu 40 avrat aşı derler diyordu. Bu şeye çok karışana edeni olan şeye 40 avrat aşına döndü bu iş. İşte buradan tekrar yani tek avrat aşına bu işi çevirin tek bir belirleyen olsun. Ve bir bütünlük içinde yürütülsün diye uyarıda bulunmuştu. Pişmiş aşa su katma lafını kullanınca programın başında Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklaması o öyle bir işlev görüyor en azından. aklıma bu 40 avrat aşı da geldi. Şimdi 40 avrat aşına su katmak daha vahim bir şey yani. Zaten
zor toplanmış.
Zor yani zaten yamalı bohça yani her tarafı şey bir arada zor duruyor zaten.
Ama AK Parti'nin bu seçim sürecinde hep böyle bir sorunlu hali vardı.
Var yani. Bu sefer
bir türlü yamayı kapatınca öbürü patlıyor.
Hatta çok dağınık. Şöyle bir tespit vardı, bilmiyorum katılıp çok yakın takip ettiğin için. Erol Olçak ya, koskoca AK Parti bir iletişim uzmanından ibaretmiş. Erol Olçak
değil işte. Yani gitti. Rahmetli tek başına yapmıyordu bu işi ya.
Tek başına yani o da yani tespit yok, olarak
onun sebebi bunun rahmetlinin hayatta olup olmamasıyla bir ilgisi yok yani. Onu söyleyeyim tamam. Size. Öyle olmuyor. Öyle çalışmıyor. Buradaki şey şu. Tükettiysen, heybede bir şey kalmadıysa, etekte bir şey söyleyecek şeyin yoksa bunlar oluyor. Ya patinaja düşüyorsun, rakibi karalama üstünden gidiyorsun. Eskiden AK Parti kendi hikayesini satardı. Şimdi rakip kötü, onun için bana oy verin diyorsun. Bütün şeyin bunun üstüne kuruldu. Evet. Ya o kötü. Ya
herhangi bir vaadin yok bana.
Aynen. Niye sana oy vermem gerektiğini anlatmıyorsun bana? Niye ona oy vermemem gerektiğini anlatıyorsun?
Aslında Binali Yıldırım şimdi onu yapıyor.
Tabii.
Niye hala bana oy ver?
Ona çevirmek istiyor. Evet. Ama ona çevirmek için de bir hikaye lazım sana. Bir şey anlatman lazım. Yani niye sana oy ve niye ona değil, ona vermemem gerektiğini değil. Niye sana vermem gerektiğini anlatıp ikna etmen lazım
i̇şte
benim.
İspark'ı bir saat ücretsiz
AK Parti aynen. AK Parti eskiden bunu yapardı.
Evet.
Kendi buna pozitif dille negatif dil diyoruz. Bu AK Parti pozitif kampanya yapardı. Karalama ilk kurulduğu zaman bile Cumhurbaşkanı'nın çok beyanatı vardır. Biz çamur siyaseti yapmayız, işte kayıkçı kavgası yapmayız, senden kavgası yapmayız, senin tenceren, senin dibin kara, benimki senden kara, bize uymaz. Biz siyaseti bu çukurdan çıkaracağız ve siyasete düzey seviye irtifa kazandıracağız. Bu iddiayla geldi AK Parti. Bir süre bu iddiasının arkasında da durdu. Bu iddianın altını doldurdu filan ama şimdi oradan çok uzak bir yerde. Asıl sorunu bu AK Parti'nin. Yani söyleyeceğini tüketmiş durumda. Yeni bir şey söyleyemiyor. Bütün işi hatalarını, eksiklerini kamufle etmeye kaldı. Yani hatalarını düzeltmiyor da. Yani bu tövbe istiğfar işi en basiti mesela. Yazı da yazdım bayramda. Yani bu ben Ramazan'ı geçeyim, bayrama ulaşayım, ondan sonra Ramazan'ı konuşuruz diyor. Ya Ramazan'ı geçirmeden bayram olur mu? Yani Ramazan'ı tutmadan, yani oruç tutmadan bayram olur mu? Öyle yapmak istiyor. Ben önce cennete gideyim sonra istiğfar ederim diyor. Yani önce oyunu alayım senin, sonra seni ikna ederim diyor. Ya böyle bir şey var mı? Önce bana oyunu ver diyor, sonra ben ikna ederim seni. Yani olacak şey değil. Bir demokrasinin, siyasetin, seçimin mantığıyla bağdaşmayan bir söylem niye söylenir? Başka söyleyecek bir şey olmadığını,
bir şeyin olmadığı için. Aslında ürünü diyebiliriz.
Hepsi. Bu, ben bağlıyorum sözlerimi. Şunu söyleyecektim. Bu dağınıklık, çatışma ve çatlak görüntüsü giderilmezse zaten bir girdap gibi bu, bir kara delik gibi yutar. Yani iktidarın, AK Parti'nin var olan sempatisini, enerjisini, çekiciliğini, cazibesini, oy potansiyelini, onu da bu emer. Onun için bir an önce gerek ortakla uyum açısından bu çatlağın giderilmesi lazım. Şu an bir çatlak, çok açık ve sert bir çatlak var. AK Parti ile MHP arasında söylem çatlağı var. Sadece moderatör seçimi değil. Bakış farklılığı var filan. Bu çatlağın ve bu dağınıklığın giderilmesi lazım. Bu 40 avrat aşı işini, uyarısını Deniz Hoca'nın ciddi almalarında fayda var. AK Parti için daha geçerli bir uyarı bu. Katılıyorum İsmail'e. Yani şeyde o kadar bariz bir tutarsızlık sorunu yok.
Ben az önce bir CHP'li yetkili konuştum. Dedim ki ya, bir hususla ilgili senin adını vererek bunu ifade edebilir miyim? Hayır dedi. Biz dedi bu tamamen Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanacak konular. Biz bu alana girmeyiz dediler. CHP'de ben bu disiplini hiç uzun zamandır görmüyordum.
Eskiden AK Parti'de vardı. Bir şey. Değiştiler işte.
Yani hayır, genel başkanımız açıklasın denirdi de genel başkan hani CHP'de genel başkan da bazen çok şey yapılmıyordu, takılmıyordu. Şimdi hayır, Ekrem İmamoğlu açıklayacak.
Yani gölge etmiyorlar, tabii, gölge düşürmüyorlar.
Hayır, tamamen sahnenin gerisinde ve bence CHP tarihinde çok az başardığı bir yani aynı müzikalde birleşme başarısını gösteriyor.
Niye?
Senkron tutuyor.
Niye?
Çünkü uzun çok zaman net, sonra İstanbul'a odaklanmış durumdalar.
Ama kazanılabileceğini...
Kazanma ihtimalinin, evet, ümit var, kazanmaktan ötürü bir ümit varoluş var. Bunun somut bir yansıması var. 15 bin önde bitirmek. Bir de
yapabiliriz.
Bir de mağdur olmanın getirdiği, ilk defa AKP'ye rağmen mağdur olmanın getirdiği bir özgüven var. Yani sokağa her çıktığında rahatlıkla mağdur olduğunu ifade edebiliyor ve bunun bir alıcısı var artık.
Ya önce seçimi kazanayım sonra hatamı düzeltirim diyen bir iktidarı eğer yenemiyorsan zaten artık bırak, bu da CHP'nin de son şansı. Yani şimdi, bu iş buraya kadar düşmüş.
Şimdi ben abi
buraya kadar gelmiş ya. Marttan, önce seçimi kazanayım sonra hatamı düzeltirim diyor.
Cumhurbaşkanı yani. Demedi mi bu sefer cezalandırma vakti değil?
Adalet ve Kalkınma Konya'da Partisi söyledi bunu. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi aynı anda birçok işi bir arada götürmeye çalışıyor. Ve birbiriyle zıt kampanyalar aynı kampanya içinde yapmaya çalışıyor. Birbiriyle zıt kampanyalar şunlar. Diyarbakır'a git, Diyarbakır'da Kürtçe konuş, Diyarbakır'da Kürdistan'da, Dersim katliamında Kürtlerin gözünde CHP'yi düşürmeye çalış. Gel oradan böyle 5 saatlik 6 saatlik mesafeden sonra Karadeniz'e gel. Karadeniz'de de bu adam Pontusçu de, bu adam Türk değil de. Burada da Türk milliyetçiliğini okşayarak oy toplayabileceğini varsay. Bu mümkün değil. Yani Türkiye'de artık bu mümkün değil. Yani geçici evlerde
yani
bu başarılı
olabilirdi. Ankara'da başka, Diyarbakır'da başka konuşamazsın mı demek
Diyarbakır
istiyorsun?
Diyarbakır ve Trabzon. Ve
bunu Sayın Cumhurbaşkanı söylerdi eskiden. Orada ayrı. CHP'ye söylerdi bunu.
Akif abi
orada
ikisinde ayrı, de kaybediyorsun bu arada. Hiçbirinden kazanamadığın gibi ikisinde de kaybediyorsun. Yani gidiyorsun Kürtçe konuştuğun zaman sadece bundan Mehdi Eker memnun oluyor. Mehdi Eker dışında zaten o Kürtçe'ye kimse kulak vermiyor. Çünkü Kürtleri seçim dönemi boyunca o kadar incittin ki. Basit yani sıradan bir HDP'li seçmenden terörist çıkardın sen. Burada konuştuğumuzu unutmayın. Mardin İş Adamları Derneği'ne mensup adamı sırf CHP'den siyaset yapıyor diye Pekkalı diye gösterdiler. İnanırlar mı artık senin Kürtçene? O Rojbaşı'na karşılık verirler mi? Vermiyorlar. E çıkıyorsun Karadeniz'e ya adama ben hesap ettim 13 Haziran 13 Nisan'da ilk Pontus haberi çıkmış akşam gazetesinde. 13 Nisan'dan bugüne, şimdi 10 Haziran'dayız. 2 aydır her gün Pontusçu deniyor. Karadenizlileri delirttiler. Yani olacağı buydu. Trabzon'daki miting akıl alır bir miting değil
çok,
bu arada.
Çok büyük bir kalabalık
Giresun,
var.
Giresun akıl alır. Bak Trabzon AKP yönetiyor. Giresun'u CHP'den AKP aldı. Ordu'yu, Ordu'da sadece bir belediye CHP'de, gerisi Silme AKP. Ya bu yerlerde tarihi mitingler yapıldı. Ecevit mitingleri gibi ilçe ilçe durdurdular. Şimdi adam insanların izzeti nefsine dokundun sen. Anlamak da istemiyorlar. Şimdi sadece Trabzon değil. Şöyle düşünün, Trabzon'a Trabzonlu bir bakan Süleyman Soylu gidiyor, bir tane vatandaş akıllı ol diyor. Bu nerede görülmüş? Ya İçişleri Bakanı'nın akıllı ol demek Türkiye'nin her yerinde anında gözaltına alamaması, Trabzon'da bir şey olmadı. Çünkü Trabzon'da bunu diyen adamın arka tarafında böyle bir hani sahik, tehdit sahiki de değil, tepki sahiki.
Onun da başına bir şey gelmemiş gibi konuşma. İrtibat ve iltisaktan.
Tamam ama CHP dolaşıyor ile, Trabzon'da bir şey olmaz ona.
CHP milletvekili ve bilmem teşkilatıyla irtibatı ve iltisakı tespit edilmiş.
Seyit Torun'la
tespit edilmiş. CHP'de bir suç örgütü galiba bu da, buradaki. Bu başka bir CHP mi var?
Bu da Yeni Şafak'ın haberi.
Yeni Şafak'ın haberi.
Yine ya o ne ki? DHKPC var, DEVSOL var.
Ve Sızıran da polis dili çünkü.
Tabii hayır.
Ama işte biz...
Ben sana nasıl olduğunu anlatayım. Telefon trafiği var bu adamın. Telefonundan kimle irtibatlı olduğu anlaşılıyor. Ya polisin takip ettiği hangi şüphelilerle görüşmüş. Ya da aynı yerde sinyal vermiş. Mesele bu.
Ya CHP ya şüpheli mi? Suç örgütü mü? CHP ile irtibatlı
iktidarlı olmakla sayılıyor. Seyit Torun da genel başkan yardımcısı. Öbürü Esenyurt Belediye Başkanı'na başkan bana iş vermedin diyen adamın da provokatör ve CHP'li olduğu yazıldı. Neyse.
Yani o adamla ilgili mesele biraz da bizi geçmişe götürdü ya, onu da bir hatırlatmak lazım. 31 Mart seçimleri öncesinde insanların sicilleri yayınlanmadı mı? Babası i̇şte bilmem ki hangi sendikadan.
Onu da Süleyman Soylu yayınladı. Onu da Süleyman Soylu yayınladı. Onu da Süleyman Soylu yaptı. 300 kişi dedi. Ama Süleyman Soylu eninde sonunda.
Onlar da görevde şu anda hala. Şimdi,
Yavuz yani... abi hatırlar mısın seçimden önce Süleyman Soylu Üsküdar Meydanı'nda terörist diye konuşurken, Saadet Partililer için terörist derken, bir Saadet Partili teröristin Allah belasını versin deyince bulunduğu yerden adama seslenmiş, adam gözaltına alınmıştı. Sonradan gerçi Saadet Partili kardeşlerimiz dedi, yani Binali Yıldırım o istedi Süleyman Soylu ama.
Aynı evde büyüdüler.
Şimdi Süleyman Soylu'nun bir tepki gösterdiği adam anında gözaltına alındı. Trabzon'da akıllı ol diyen adam geziyor Trabzon'da.
Bana tehdit etti.
Şimdi Nurettin Canikli, biz Topal Osman'ız dedi.
Evet.
Biz Topal Osman'ız dedi. Ne oldu? Trabzon'da, Giresun'da en tarihi mitinglerden biri oldu. Ve ya dikkatinizi çekerim. Bu adam Cumhurbaşkanı adayı olsa gene anlarım. Muharrem İnce olsa anlarım. Bu adam belediye milletvekili olsa anlarım. Bu adam parti lideri olsa anlarım. Bu adam İstanbul'daki belediye başkan adayı. Ve bunlar toplanıyor insanlar. Durum o kadar tuhaf ki. Ben miting konuşmalarını dinledim. Ne diyor diye söylüyorum. İstanbul'u kazanacağım diyor. İsrafı sonlandıracağım diyor. Sizi seviyorum diyor. Her şey güzel olacak diyor.
Akrabalarınızı arayın diyor.
Akrabalarınızı arayın gelsin. Diyorum ki ya bu insanlar bu kadar büyük kalabalığı, bu kadar büyük kalaban toplanmasını gerekecek. Ne diyor bu adam?
Ekrem İmamoğlu'nun tek başarısı değil o. Karşı evet. Kampanyanın başarısızlığı.
Evet.
Yani onları oraya iten, zorla iten bir
kampanya. Bak burası sonucu. Giresun, Ordu, Trabzon. İnsanlar oy vermeyecekleri bir belediye başkan adayı için, yani orada olmadığı için oy vermeyecekleri evet. Belediye başkan adayı için şehirde gözün görebileceği her yere toplanmışlar. Niye? Ya niye? Bu adam özel bir konuşma da yapmıyor. Hitabeti çok başarılı
bir
değil.
Değişim.
Sesi de kısılmış.
Değişim talebi ve kurtuluş ve kızgınlık, kurtarıcı arayışı olmasa
kızgınlık birleşmiş ve bu Karadeniz'den geliyor. Artık, abi bu Karadeniz'den geliyor. Devletin en sıkıştığında güvendiği yer burası. Burası var ya. Of'tan başla Sarp sınır kapısına 30 tane İskecit'in adının şehitle başladığı yer buralar. Buranın damarına bastın sen.
Evet. Şimdi sen dedin ya yanlış politika diye bir 10 dakikamız var ama bir tane bir açıklama lütfen. Okumak istiyorum. Süleyman Soylu belki buna da bağlarsınız diye. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma. Gördünüz mü bilmiyorum bunu. Benim çok dikkatimi çekti. Diyor ki karşı tarafındaki adayın bir çocuğun araç peşine düşerek ortaya attığı bir slogan var. O slogan etrafında boğuluyoruz. Siz niye slogan üretemiyorsunuz biliyor musunuz? Slogan üretmek için bir insanın duygusunun ve meselesinin olması gerekir. Az biraz galiba duygularımız yıprandı. Herhalde meselelerimiz farklılaştı. Mahalleden taşındınız. Lütfen geri gelin diyor.
Slogan üreten insanların hepsini kovdular.
Bir daha söylüyorum. Satacak bir şeyin olmalı. Yavuz yani. 17 yıldır sadece duygu da değil. Ya eleştiri doğru ama tespiti kalkış noktasına katılmıyorum.
Tam şey yapmıyor diyorsun.
Şunun için 17 yıldır iktidardaysan belediye seçimi bu 25 yıldır iktidardasın. 25 yıldır iktidardaysan gelecekle ilgili her vaat 25 yıldır neredeydin sorusunu sordurtur.
Evet.
Vaatte gelecek vaat etmekte zorlanırsın. Niye? Çünkü zaten o işi yapmaktan sorumlusun 25 yıldır. Eğer bir şeyi vaat ediyorsan eksikliğini ikrar kabul ediyorsun demektir. Onun yokluğunu kabul ediyorsun demek. Yok ben vereceğim diyorsun. Yok olmasının sebebi de sensin. Ya o güne kadar yapılmamış olmasının sebebi de sensin. Dolayısıyla büyük bir açmaz bu. Onun için de demokrasilerde zaten öyle ilan ya çeyrek yüzyıl iktidarlar olmaz. Ya
bir süre sonra iktidar yıpratır derler.
Doğal olarak.
Emri var
doğal
ya.
Emri şimdi var mesela. Yani. Mesela Sayın Binali Yıldırım 31 Mart öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun bir takım ekonomik vaatlerine kazanırsam öğrenciye şu indirimi yapacağım, suya bunu yapacağım filan dediğinde.
Başbakan sen misin
dedi. Başbakan sen misin parasını nereden bulacaksın, hangi kaynakta filan dedi. Sonra kendisi daha fazlasını vaat etti şimdi. Suya da indirim vaat ediyor, ona da buna da indirim vaat ediyor. Şimdiye kadar niye yapmadın, neredeydin diye sorular başladı. Soruluyor. İktidarın açmazı bu. O kadar...
Kazandığın yerlerde niye yapmıyorsun sorusu geliyor. Bursa'da niye yapmıyorsun?
Bursa'da bir de zam.
Samsun'da zam niye yaptın? Niye Manisa'da niye zam yaptın?
Bir sürü yani iktidarda olmanın çelişkisi ve açmazı bu. Bu kadar uzun süredir. Bu kaçınılmaz bir son.
Şimdi CHP'ye de hesap soruluyor. Ankara'yı aldı, sel oldu. Mesela diyor ki biri, ya başkan diyor işte da denk gelmiş ama başkan diyor İngiltere'de de geziyor. Şimdi bence tabii tesadüf. Hani adam ne yapsın sağanak yanlış olsun kızın yapacağı bir şey yok. Ama sonuç olarak Mansur Yavaş da buna cevap vermek zorunda.
Tabii ama şöyle şimdi Ankara'da sel can alıyorsa bu herhalde bir aylık iki aylık eğer bundan da belediye ve yönetimi sorumlu tutulacaksa iki aylık belediyenin sorumluluğu değil herhalde 25 yıldır şimdi, 25 yıllık belediyenin sorumluluğunu ararsın. AK Parti açıkça üstüne gidemiyor onun için.
Bir tane mesaj görmüş ama birçok mesaj gördüm. Ben Melih Gökçek'le ilgili son dönemde biliyorsun İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine Melih Gökçek girecekmiş gibi böyle bir acayip motivasyonla.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Melih Gökçek yarışıyor gibi
bir hal var. Melih Gökçek'e soruyorlardı. Yani sen bu kadar bu işlerle uğraşacaksın 25 yıldır buralarda bu altyapı niye
can alıyor hala.
Kardeşim?
Sel can alıyor
nasıl
hala.
Nasıl yani bu memleket diye.
Şimdi şey vaatte bulunmuş bu sel ve ölüm hadisesi üzerine Mansur Yavaş Twitter'da gördüm. Bunları önleyecek bu tür felaketleri ve acı sonuçları önleyecek altyapı çalışmalarını düzenlemelerini hızla yapacağız diye söz veriyor.
Çok güzel.
Şimdi verebilir niye? Çünkü daha dün bir bugün geldi. İki Dün bir bugün iki yeni başlamış. 25 yıldır orada oturan böyle bir vaatte bulunabilir
ben
mi?
Ben söyleyeyim yani... mi? Mesela Melih Gökçek orada belediye başkanı olsaydı ne diyecekti? Böyle bir olayın üzerinde.
Onu diyorum orada.
Ne diyecekti?
Hiçbir şey diyemezsin.
Afet.
Afet tabii. Daha... Ya şöyle
fıtrat,
zaten.
Afet, fıtrat.
Şöyle dalga, troller de dalga geçmeye başlarlar da. E tabii bu iktidar çok kötü. Bak yağmura da mani olamıyor. Ya, ondan evet. Sonra işte bilmem seli de durduramıyor. Ay, kardeşim şu... doğanın karşısında ne durabilir?
Yani bir şey söyleyeyim. Türkiye...
Şeyi de olabilir.
Bunun iyi tarafı şu.
O da var.
Yağmur hırsızları, bulut hırsızları var biliyorsun.
Türkiye'nin normalleşmesini sağlar. Türkiye'nin normalleşmesini sağlar. Belki iyi tarafı bu olabilir bunun. Bugüne kadar en saçma argümanlarla defans yapan işte troll ordusu bile hesap sormanın, soru sormanın, yöneticilere soru sormanın normal bir şey olduğunu öğrenirler.
Ama o troller bir süre sorar, bir süre sonra başka yere trollük yapmaya başlarlar
tabii,
diye
istihdam
şey
politikası
yani.
Evet. Aşırı.
Öyle bir durum olabilir.
Bir soru da ben sorabilir miyim?
Tabii.
Yani değişti sen.
Hayır, konu aslında Süleyman Soylu'yla ilgili de unutmayalım diye.
Ben tabii. De onunla ilgiliyim. Evet. Ben sorayım bu sefer, siz cevap verin.
Peki.
Şimdi Mehmet Hacet Yeni Şafak gazetesinden bugün yazmış, bir AK Parti büyüğüyle konuşmuş. O da demiş ki Sayın Cumhurbaşkanı Bu seçimi kazanırsa Binali Yıldırım kazanacak, kaybederse Binali Yıldırım kaybedecek. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı pek ortada olmayacak demiş. Yani İmamoğlu Tayyip Erdoğan'a karşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarışıyor, görüntüsü verilmeyecek. Az önce dedik ya Süleyman Soylu ile Melih Gökçek onunla yarışıyormuş gibi görünüyorlar. Şimdi bu Binali Yıldırım'ın arzusuydu. 31 Mart'tan önce bunu istedi. 31 Mart'tan önce bu olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı çok öndeydi. Binali Yıldırım geri plandaydı. Ve dolayısıyla sonuç da Sayın Cumhurbaşkanı'na mal edilir gibi bir tablo çıktı ortaya. Bundan rahatsız olunmuş belli. Şimdi Binali Yıldırım'ın dediğine gelinecekse, o bunu istiyordu. Ya adaylar arasında geçsin. Hatta demeci var biliyorsun.
Tabii,
adaylar
tabii.
Yarışmadı, ben kaybetmedim. Adaylar yarışmadı ki dedi.
Evet.
Şimdi eğer Binali Yıldırım dediğine gelinecekse, bu sefer bir kez daha Cumhurbaşkanı yarışıyor gibi gösterilmeyecek. Adaylar yarışıyor olacaksa, o zaman işin içinde Süleyman Soylu, Melih Gökçek ve benzerleri bu kadar ne arıyor? Soru bu.
Buyurun İsmail Bey.
Şimdi aslında...
Ben, onlara dur denir mi yani?
Benim söyleyeceğim var
aslında,
buna da. Belki şununla beraber...
Binali Yıldırım'ın Uğur Dündar tercihi de, Binali Yıldırım'ın İsmail Küçükkaya tercihi de bununla bağlantılı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, biz Binali Yıldırım'la değil Yüksek Seçim Kurulu'yla yarışıyoruz. Ve son Ordu, Giresun, Trabzon mitingleri gösteriyor ki Ekrem İmamoğlu'nun artık güncel rakibi şey değil. Binali Yıldırım değil. Binali Yıldırım onun yendiği bir rakip.
Orayı geçti diyorsun.
Orayı geçti. Yani Binali Yıldırım 31 Mart'ta İmamoğlu tarafından yenilmiş bir rakip. Yenilmiş ve şu an itibariyle rakibi, yani CHP'lilerin de gözünde, İmamoğlu'na oy verenlerin ve bu seçimde vereceklerin de gözünde İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım değil. Binali Yıldırım koca bir iktidar blokunun şu anki görünür ismi. Ama Ekrem İmamoğlu'nun karşısında olacak ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu kabul ediliyor. Bazı insanlar oy verirken buna bakarak oy verecek.
İleride.
Bu seçimde. O kalabalıkların bir sebebi de bu. Yani Binali Yıldırım onların tepki gösterdiği biri değil. Ekrem İmamoğlu'nun uğradığı mağduriyetin sorumlusu olarak Binali Yıldırım'ı görmüyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu Binali Yıldırım'ın karşısında bir rakip olarak da görmüyorlar. Daha büyük bir şey ifade ediyor.
İşte onu
söylüyorum,
ileride demek.
Dolayısıyla, ya gelecekte ne olur bilmiyorum. Bugün itibariyle diyorum. Bugün itibariyle Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı değil. Ve rakibi de Binali Yıldırım değil. Binali Yıldırım o mindere girmek istiyor. Bunun farkında. Akıllı bir siyasetçi ve bürokrat ve dolayısıyla kendisini rakip yapmak istiyor. Şu an rakip olmaya çalışıyor ve rakip olması için de topu onun sahasına atıyor. Onun sahasına atıyor ve onunla yarışmak istiyor. Cumhurbaşkanı aynı taktiği ne zaman denemişti? 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinde 1 Kasım yaklaşırken sahneden çekilmişti. 7 Haziran öncesindeki bütün varlığı aleyhte işlemişti. 7 Haziran'daki 1 Kasım önceki sessizliği iktidar partisinin oyunu düştüğü yerden çıkarmıştı. %40'tan %48'e çıkarmıştı. Ama orada başka bir denge vardı. Orada çok görünür bir PKK tehdidi vardı. Hendek vardı, canlı bombalar vardı, patlayan bombalar vardı, ölen insanlar vardı. Somut bir güvenlik tehdidi vardı. Bugün ise sadece suni Süleyman Soylu olgusu var. Süleyman Soylu'nun Trabzon'a gidip, Ankara'ya gidip yaratmak istediği o suni algı bence yurttaşta öyle bir güvenlik tehdit oluşturmadığı gibi, güvenlik hissi yaratmadığı gibi antipatiye neden oluyor. Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da alacağı oyu varsa onu zaten Ankara'da kaybettiriyor. Daha yola çıkmadan kaybettiriyor. Bu nedenle şu an Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nun karşısında gerçek rakip olma fırsatını arıyor.
Ben o fırsatı kaçırdı tespitine katılıyorum. Bir tabloyu hatırlatıyorum. 31 Mart öncesinde 39 belediye başkanı ve Binali Yıldırım aynı platformda Cumhurbaşkanı karşısındaydı.
Evet. Doğru.
O görüntü akıllardan gidecek bir görüntü değildi. Her ne kadar Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafları Binali Yıldırım'ın afişlerinden silinse bile bu işin arkasında Cumhurbaşkanı olduğu belli. Ama Mehmet Acet'in yazısında asıl benim dikkatimi çeken muhtemel bir seçim yenilgisine karşı AK Parti'nin aldığı önlem gibi algılıyorum bunu. Yani seçimlere 31 Mart öncesi gibi dahil olsa Cumhurbaşkanı, tekrar bir seçim kaybettiği görüntüsü üzerinden başka siyasi dengeler oluşabilir kaygısının sonucu gibi de geliyor bana aynı zamanda. Binali Yıldırım'ın talebiyle Cumhurbaşkanı'nın böyle bir seçim döneminde geride duracağına doğrusu ben pek ihtimal vermiyorum.
Ben moderatörüm. Moderatöre zeval olmaz. Ben sadece soruyu sorarım. Ne istiyorsanız onu söyleyeyim.
Ben şöyle bir şey duydum.
Bir yorum yapıyorum. Yorumlarınızla ilgili bir yorum yapıyorum.
Aynı soruyu iki kişi birden mi soruyorsun?
Sordum. Aynı soruyu.
Aynı soru değil mi? Eşit,
ben fikrimi belirttim.
Yalnız ama daha yarım saat daha konuşma süren var.
Ama en iyi tanıyan isimsin. Ya şu kareye ne olur bir şey söyleyeyim. Bana önümde tutup duruyorum. Süleyman Soylu bir mesaj paylaşmış. Ben tıraşımı Yunanistan'da olmam diyor. Türkiye'de Sultan Gazi Esentepe mahallesinde Kahtalı Muhtar Usta'da olurum. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz. Koç Holding diyor. Şimdi saçı az benim gibi. Aynı şekilde böyle fotoğrafla beraber ben mesela pek paylaşmayabilirim.
Ben onu görünce şöyle
kendi
dedim
fotoğrafımı
yani.
Böyle paylaşmayabilirdim yani.
Yani Süleyman Soylu'nun tıraş parası fazla tutmuyor yani öyle.
Değil mi?
Allah'tan tıraşlı zaten Süleyman Soylu.
Şimdi bak hem kendine hem bize haksızlık ediyorsun.
Süleyman Soylu her gün Ekrem İmamoğlu'yla çekişme, tartışma, atışma fırsatları arıyor, zeminleri arıyor.
Başarılı bu konuda
da. Evet,
başarılı mı Süleyman Soylu? Ama Ekrem İmamoğlu ordu vakası dışında tuzağa düşmedi.
Ben Süleyman Soylu'nun bu sürece, İstanbul seçim sürecine bu kadar müdahil olmasının Ekrem İmamoğlu'ndan çok daha fazla Binali Yıldırım'ı rahatsız ettiğini, etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hele bu az önce konuştuğumuz stratejiyi benimsemişse AK Parti, AK Parti yönetiminin de ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu işten memnun olmaması gerekir. Ve
Cumhurbaşkanı'nın memnun olmadığı bir işi Süleyman Soylu yapabilir mi?
Yakınlarda eğer bugün yarın çok kısa bir vadede geri çekilmesi söz konusu olmazsa, dur denmezse yani Süleyman Soylu'ya, o zaman
başka senaryolar konuşabiliriz.
O zaman başka bir şey konuşabiliriz ama ben bir dur ihtarı bekliyorum ve Süleyman Soylu'nun bu ataklarının Ekrem İmamoğlu'na hep artı puan olarak
aynı fikirde
ona şey yaradığını düşünüyorum. Ya berber
hayır berberi demiyorum.
Neydi?
Bu ne diyor yani ben tıraşımı Yunanistan'da
kes tıraşı
olmam.
Diyor işte ya kes tıraşı diyor ya.
Ben Yunanistan'da olmam ne demek?
Ya yani şöyle şey ha mi, suçlama
Ekrem
yapılmış.
Ekrem İmamoğlu
Yunanistan'a gidiyor. Pontus mu diyor yani yine?
Ya evet ne diyecek onu diyor.
Ama ne alaka?
Ama bir şey söyleyeyim mi?
Ekrem İmamoğlu diyor saçını Yunanistan'da kestiriyor. Yunan berberlere tıraş oluyor.
Öyle o mi diyor zaten, yani?
O demek bu ya. Mefhumu şey muhalifini anlatıyor aynen. Burada yani. Ben bu şu. Yani ben tenezzül etmem dediğinde kime karşı söylüyorsan onun senin tenezzül etmediğin şeye tenezzül ettiğini söylemiş olursun. Yani.
Elbette. Bir şey daha, sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz diyor. Koç Holding'e yönelik bir şey.
Ya onların talihsiz anlayabileceği bir şey galiba.
Hayır ama
bilmiyorum
bir dakika,
ki.
Talihsiz açıklama dedi ya şeyde Süleyman Soylu için. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz.
Yani ya adamlara
İçişleri Bakanı
Ekrem İmamoğlu'na uçak vermişsin demişsin. Adam senin adayına da verdik kardeşim demiş. Bunun karşısında sana susmak düşer. Susarsın.
Özür dilemen gibi. Daha fenasını söyleyeyim mi? Türk ekonomisinin ağır sanayisi zaten Koç Grup. Yani aklı başında bir kabine üyesinin ağır sanayisine böyle saldırması yani normalde makul gelmiyor bana ama Süleyman Soylu olunca yadırgamıyorum. Şunu da söyleyeyim. Süleyman Soylu'nun kızgınlığının politik değil, başka sebepleri var. Süleyman Soylu Trabzon milletvekili. Kendi milletvekilinde kendi şehrinde havalimanından çıkarken akıllı ol Süleyman diye oradaki vatandaşlardan laf işitti. Sayın Bakan Albayrak gitti. Süleyman Soylu'nun dağıttığını toparlamaya. O da orada Fenerbahçelilerin tepkisini çekti. İl başkanı, İstanbul İl Başkanı Trabzonlu ve partide bu kadar ağırlığına rağmen Trabzon'da İmamoğlu korkunç bir sempati yarattı. Çünkü eğer İmamoğlu eğer bu seçimden farkla çıkarsa öncelikle Binali Yıldırım'a değil, öncelikle Trabzonlu bakanlara bunun hesabı kesilir. Bunu biliyorlar. O nedenle Süleyman Soylu'nun kızgınlığı bundan. Ben bir ekleme
durmaz
daha
diyor,
yapayım.
Durmaz diyorsun
Süleyman
yani.
Soylu,
bağlasan durmaz
Süleyman
mı?
Süleyman Soylu tıraşını tamam Yunanistan'da olmuyor ama Cumhurbaşkanı'nın bir başka danışmanı Hidayet Türkoğlu tıraşını Batum'da oluyor. Tıraşını Batum'da oluyor. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nin cinayeti azmettirmekten mahkum ettiği müebbet hapis cezasına çarptırdığı metoturizmin sahibi Galip Öztürk'ün bürosunda fotoğraf verdi. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Samsun Ayancık Belediye Başkanı'yla beraber fotoğraf verdiler. Dünden bugüne bir Allah kulu açıklama yapmış değil.
Henüz istifa etmedi mi Hidayet Türkoğlu?
Hiç kimse istifa
skandalın
etmedi.
Patlamasından sonra.
Sadece belediye başkanı fotoğrafı
açıklama yapmadı mı?
Hiç daha kimse açıklama yapmadı.
Fahrettin Altun'dan bir ses seda yok mu? İbrahim Kalın'dan filan.
Hiçbir ses çıkmadı. Olmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Tiflis'teki büyük elçiliğinin Türkiye'ye getirmek için uğraştığı Galip Öztürk'ü Cumhurbaşkanı'nın danışmanı ziyaret ediyor. Peki nerede kaldı Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı? Türkiye'de Tiflis'teki Büyükelçisi'nin itibarı nerede kaldı Türkiye'nin? Türkiye'nin itibarı Hidayet Türkoğlu'nun gözünde Galip Öztürk'ten daha mı aşağı? İçişleri Bakanı gidip Batum sınır kapısını tutup Galip Öztürk'ü yakalayacağına Esentepe'de berber geziyor yani. İçişleri Bakanı hakikaten illa bir iş yapacaksa bu durumun önüne geçmeli.
Bitirelim.
Ben dediğim gibi moderatörüm.
Moderatörsün.
O zaman şurayı oku bari. Şeyde, Akif abi.
Bitiş müziğini de sen...
İyi kötü çirkin filminde...
Ama bir şey yapacaksın böyle bir kuple vereceksin.
Sevgili halkımıza
hayır,
sesleniyorum.
Müzikten hayır, bir kuple vereceksin.
Onu bilmem.
Nasıl bilmezsin bilmem, iyi kötü bilmiyorum. Çirkini?
Bana gösterdiğiniz güven ve teveccüh için çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışacağım diyerek bitiriyorum. İyi neyle? Kötü çirkin filminde bir düello sahnesinden müzik. Bir müzik.
Bir bölüm. Nasıl? Bir bölüm. O
hangisi
iyi,
bu?
İyi kötü çirkin diye. Çok
evet şey biliyorum
var.
Onu.
Orada düello sahnesinde bir müzik var. O müziği veriyor.
Hatırlamadım.
Tamam. Şimdi o zaman hatırlatalım buradan. Çarşamba buluşuruz tekrar.
Tamam abi.
Başıma iş açmayın. Yanlış bir şey anons ettirmedin bana değil mi?
Sen moderatörsün.
Hoşçakalın.
Söylemesi bizden sona erdi.